Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Siz kıymetli dinleyicilerimizi kelam-ı hürmetle selamlıyoruz. Radyomuza, programımıza sefalar getirdiniz. İslam Tefekkür Ufku programıyla Doktor Erhan Turan hocamla birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında yine bizden meseleleri konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftada kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam, Rabbim razı olsun. Hocam geçen hafta, daha doğrusu birkaç haftadır biz irade bahsini, iradecilik bahsini konuşuyoruz ve sözü tasavvufa getirmiş olduk aslında. Daha önce işte iradenin mertebelerini ve bu irade bahsindeki o mertebelerin ifradı, tefridi ve olması gerekeni nasıl olacak, bunların hepsini konuşmuş olduk ve sözün bu yerinde aslında kişiyi terbiye eden, kişiyi kontrol altına alan bir oluşumun olduğundan ve bunun da tasavvuf olduğundan bahsettik. Ve tasavvuf deyince de tasavvufun en önemli amaçlarından birisinin de içimizde bulunan nefsimizin terbiyesi olduğunu söylemiş olduk. Ve nefsi terbiye edebilme hususunu konuşmadan önce nefsin bölümlerini, mertebelerini bir konuşalım. Bunları bir tanıyalım. Yani bizim muhatap olduğumuz, terbiye etmemiz gereken, uslandırmamız gereken, bizi farklı yerlere kaydırmayacak ve bizi düzgün yönlendirecek olan bu içimizdeki bu oluşumun mertebeleri nedir? Biz bunu hangi mertebelerden geçirerek terbiye edeceğiz? Bunları konuşalım dedik ve bugün nefis mertebelerini konuşmaya başlayacağız. En kötüsünden en iyisine, yani kişinin yaşayışından kaynaklanan, Allahü Teala ile Peygamber Efendimizle, hadisi şeriflerle, ayetlerle, hadislerle olan münasebetine göre biz nefsimizin nerede durduğunu, nasıl olduğunu tarif ediyoruz ve bunların mertebeleri var. Bunları da sizden dinlemiş olacağız hocam. Nelerdir nefsin mertebeleri ve en kötüsü nedir ve iyiye gelmek için neler yapmak lazım?
Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Tabii bu konumuz itibariyle konumuz irade ve iradenin aslında gavur ifadesiyle voluntarizm dediğimiz hadisesi. Bu iradenin konuşurken alanlarını konuşmuştuk ve kuvvelerini konuşmuştuk. Kuvvelerinde de ifrat ve tefrit noktalarıyla adil olan tarafı nedir? Onlara değindik. Akabinde de dedi ki iradenin insanın kendisiyle bağlantısı olduğu için nefsle ilişkisi vardır. O zaman nefsin iradeyle karşılığı nasıl olacak? Nasıl karşılık bulacak? İrade, nefs ilişkisi nasıl anlaşılacak? Bu bağlamda üstadımız da burada nefsin mertebeleri konusuna giriş yapmıştı. Biz tabii iradenin terbiyesini konuşurken biraz kısmen bunları ifade olarak giriş yaptık. Ancak bir metodik olarak bir şey söylemedik. Burada tabii tasavvufun temel konularından bir tanesidir. Biz de gücümüzün yettiğince anladığımızı anlatmaya çalışalım. Burada tabii nefs kavramı öncelikle dikkat çekiyor. Nefsin terbiyesi deyince ya da nefsin mertebeleri deyince Allahü Teala insanı وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ubudiyet, kulluk olarak tayin ederek yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ karşılığında de ahsenul halikin meselesi var. Yani lekad halaknel insane fi ahseni takvim. En güzel suretle yaratılmış olan insanın haleti ruhiyesi var. Şimdi bunları yan yana düşündüğümüzde Cenab-ı Hak kul olarak yarattım ifadesini bize iltifaten kendisine layık olduğumuzu tayin ve tespit için bize aslında bildiriyor. Yani kul aslında burada ubudiyet dediğimiz, kulluk dediğimiz hadisede Allah'a kul olabiliyorsa Allah'ın kabulünü almış ve kendini Allah'a kabul ettirebilmiş anlamlarına geliyor. Bu ayet-i kerimedeki ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedukulü fi ibadî dediği, aslında ibadî kullarım arasına gir. Ama öncesi var bunun. O da itminana ermiş olan nefisten bahsediyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainne, mutmain nefis. Şimdi biz nefsin mertebelerine baktığımız zaman başta nefsin hareket olarak emmaresini görüyoruz. Emmareden sonra levvame, sonra mülhime, sonra mutmainne geliyor. Yani biz ayeti kerimedeki hitaba layık olabilmek için kul olmak zorundayız. Kul olmaklığın karşılığında da bu üç nefsin önüne geçmiş olmaklık var aslında. Yani ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Mutmainne, radiye, merdiye kul olabilme. Bu üçünü bir arada düşündüğümüzde kullukla ilişkiyi oluşturursak o zaman nefsin emmareden, levvameden, mülhimeden sıyrılması gerekiyor. Hı hı. Tabii bunlar ne demek? Bunları konuşacağız. Kısaca nefs nedir? Onunla ilgili bir girizgah yapalım. Akabinde bunlara geçiş yapalım. Tabii nefs dediğimiz insanın özü, kendisi, Cenab-ı Hakk'ın latifesi, kötü huyların ve süfli arzuların kendisinde anlam bulduğu bir varlık olarak kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de daha çok ruh, can, hayat anlamında, hı hı, nefes, varlık manalarında, insanın zatına ve insan olmaklığına, bir varlık olarak bir kişi olmaklığına, heva heveslerin karşılığı, yine kan anlamında, beden ve süfli arzular olarak kullanılıyor. Genelde Kur'an-ı Kerim'de yine daha çok ayetler ifadesinde ruh, zat ve öz varlık anlamlarında kullanılıyor. Burada esas olan, yani Kur'an-ı Kerim'in muhatap aldığı anlam, biraz önce saydığımız anlamlar içerisinde temelde üç başlıkta toplanıyor. Ruh, zatın ya bizzat kişinin kendisi, öz varlığı anlamlarında. Tabi bu bağlamda da kulun nefsini belli istidatlerle, yani belli güçlerle donatması gerekiyor. Bu sebeple her kulda nefs farklı karşılık buluyor. Ve insan bu karşılığın neticesinde de farklı eğitim ve metotlarla nefsini terbiye etmesi esası ortaya çıkıyor. Tabi bunun her şeyin ötesinde Kur'an ve sünnete, yani şeriata bağlılığı ve bağımlılığıyla başlıyor. Ve asıl gayesi de, buradaki nefsin terbiyesi gayesi de rakik olan kalbi yakalama. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine kul oldu dediği, kulum dediği o nefsin terbiyesine ulaşma halidir aslında. Çünkü Cenab-ı Allah bize hem bir esfeli sefilin bir de alayi elliyin dediğimiz, yani bir hayvandan daha aşağı çok af buyurun. Ayet-i Kerime'nin ifadesi öyle olduğu için söylüyorum. Belhum edal ifadesi o demek çünkü. Yani hayvandan daha aşağı bir varlık halinde nefsi emmarenin tuzaklarına düşmüş, altına kalmış olan hal ile bu alayilliğin dediğimiz en üst mertebelere çıkabilme, burada da kamile bir nefsin karşılığı, belki bizde bir yere kadar tesadüf edecek, bir yere kadar etmeyecek karşılıklar olarak geliyor. Tabii burada kişinin kendi nefsini terbiye ve tezkiyesi için bir mücahedesi gerekiyor. Yani bir gayreti gerekiyor. Hazreti Peygamber'in özellikle Tebük gazvesinden sonra dönerken bir büyük bir cihattan daha büyüğüne, ya da rivayetteki ifadesiyle küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyurmuşlardı. Tabii hava sıcak, ortalık kurak, insanlar aç bir ilaç, eller ayaklar kesim, hatta şekil değiştirmişler, tanınamaz hale gelmişler. O kadar zor bir süreçten dönerken daha büyük cihat deyince Peygamberimiz nedir ya Resulallah dediklerinde o da nefisle cihattır buyurmuştu. Çünkü insan başı boş bırakılmıyor ayet-i kerimenin ifadesiyle. Yine Müminun suresinde boş yere yaratılmadığımız, yine Kıyamet suresinde insanın başı boş bırakılmayacağı bize defaten Kur'an-ı Kerim'de farklı şekillerde bildiriliyor. Tabi burada bizim için önemli olan hallerden bir tanesi اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى diye ifadede ayette geçen Furkan suresinde nefsin arzularını ilah edinen kimse. Buradaki ifade demek ki nefs bir hareket halinde, nefs insanla mücadele halinde. Eğer kul orada bir temizliğe, bir tezkiyeye gittiyse o zaman felah buluyor. Yine Şems suresindeki kat eflaha men zekkaha ve kat khabe men dessaha. Eğer nefs terbiye edildiyse, tezkiye edildiyse kurtuluşa ermiş oluyor. Eğer fena olan bir halde bırakıldıysa o zaman o kişiyi ziyana uğratmış oluyor. Tabii kulun nefsini tezkiyesi için elbette ki bir iltifatı ilahi gerekiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine iltifat etmesi gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın o kulu ne kadar kul meylederse o kadar yolunu açarak, kalbini açarak. Hatta hadis-i şerifte şöyle bir ifade vardır. Uzun bir hadis bu. Bir parçasını söyleyeyim. Diyor ki sizler çokça günah işliyorsunuz. İstiğfar edin ki ben istiğfarınıza cevap vereyim. Yani kul günah işlediğinin farkında olup İstiğfarı ile Cenab-ı Hakk'a meyletmekle mükellef. Cenab-ı Hak kul eğer kendisine bu anlamda bir adım atarsa misliyle mukabele edeceğini yine diğer hadislerde bize ifade buyuruyor. Demek ki burada kişinin kendi nefsine diliyle ben temize çıktım demesi yetmiyor. Kalbin Cenab-ı Hakk'a bağlanıp Cenab-ı Hak'ta temiz bulunması, temiz hale getirilmesi isabı olması gerekiyor. Hı hı. Bir diğeri Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayetler ve sünnet-i seniye ışığında kulun kendisini artık nefsini temizlemeye çalışması ile nefis tezkiyesi gerçekleşiyor. Bir de kişinin kendi gayretleri olacak. İşte bu gayretleri başlığı altında nefsin mertebeleri devreye girmiş oluyor.
Evet.
Yani kulun oturduğu yerden benim kalbim temiz demesi, ben temiz insanım demesi kişiyi temize sunmuyor. Aslında biz Allah'tan geldik. İnna lillah ve inna ileyhi raciun, o demek. Biz Allah'tan geldik. Yani Cenab-ı Hak'tan.
Tekrar ona döneceğiz.
Elbette ki tekrar ona döneceğiz. Ama Allah'tan geldik ifadesini şöyle bir tefekkür etmek lazım diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak bizi yeryüzüne annemizin karnında gönderdi. O zaman kendisine layık olan o sıfır hal, yani içerisinde hiçbir günahı olmayan, hı hı, zihni düşüncesinde, tefekküründe, iradesinin daha henüz yönlendirilmediği, nefsin ve şeytanın müdahale etmediği, tabirinde ise sıfır kilometre bir araç gibi tertemiz böyle bir halde gönderiyor Cenab-ı Hak bizi. Yani en güzel kıvamda yaratıyor ve imanın da en temizi haliyle bizi gönderiyor. Hatta vardır ya, büyüklerin böyle yeni doğan çocuklar için cennet kokuyor. Baktıkları zaman, şöyle kokladıkları zaman cennet kokuyor ifadesi vardır. Bir yerde dinlemiştim. Deniliyor ki insan günahla tanışmaya başladıktan sonra kokmaya başlar. İnsan günahla tanışmaya başladıktan sonra kokmaya başlar. O zaman Resulullah'ın neden gül kokulu olduğunu anladım. O zaman Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam neden gül kokulu olduğunu anladım. Yani insan günahlardan ne kadar uzak duruyorsa demek ki o kadar da o ona sirayet ediyor. Ondan bir takım akisler ortaya çıkıyor.
Tabii bu koku yapay bir koku değil.
Değil. Tabii bu sunullah.
Bu sırıtmıyor Allah, yani.
Sırıtmıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın o kişide, evet, kendisine layık kıldığı bir işaretin karşılığı aslında.
Evet. Tam onu soracaktım hocam. Biz şimdi dünyaya geldiğimizde işte Allahü Teala diyor ya, fıtrat üzere doğar.
Evet.
Kişinin dini, işte anne babasının dini hadis neyse ona göre, evet, hadis-i şerifte, özür dilerim, çocuk işte ona yönlenir. Şimdi biz doğduğumuzda veya bir insan doğduğunda nefsiz mertebesi olarak nerede durur ve bu ne zaman bozulmaya başlar ve sonra geri döndürmek için ne yapmak lazım? O evreyi bir dinleyebilir miyiz sizden?
Hocam ben sondan başlayayım. Yani aslında biz dünyaya geldiğimizde radıyallahu anhum ve radu anh çizgisiyle geliyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bize ne verdiyse biz ondan razı oluyoruz. Cenab-ı Hak da bizim o halimizden razı zaten.
Eyvallah.
Aslında önce radıyallahu anhu var. Yani o bizden razı olmuş oluyor. Sonra biz razı makamına geçiyoruz. Yani tersine düşünüyorum. Şimdi biz normalde nefs mertebeleri anlatırken rıza makamını Allah'tan kulun, kulun Allah'tan razı olması, Allah'tan da kulun razı olması, radiye ve merdiye olarak ifadelenir. Sonra kamile ve Cenab-ı Peygamber'e ait olan makam-ı mahmud dediğimiz o makam halleri var. Şimdi makam mahmud Resulullah'a has bir makam. Kamile çok özel, peygamberlerin, evliyaullah'ın makamı. Ama radiye ve merdiye aslında bizim makamımız. Anne karnından çıktıktan sonra bize Cenab-ı Hak tarafından ikram edilen her şeye biz razıyız. Ve Cenab-ı Hak da bize, bizden razı olduğu için, bizden önce bizden razı olduğu için en temizini bize yediriyor. Bakın düşünün hocam. İlk 6 ayda çocuğa anne sütünden başka bir şey vermiyoruz. Anne sütü bugün antioksidan ve içerisinde hiçbir illeti olmayan, bir firuzatı ya da mikrobik vesairesi olmayan, tertemiz, pırıl pırıl bir halde bize takdim ediliyor. Yani dışarıdan bir şey değil, anneden bir şey veriyor Cenab-ı Hak bize. Yani yine kendinden bizi besliyor. O anneye de o sütü veren Cenab-ı Hak. Ve anneyi de o şekliyle, sütüyle besleyen Cenab-ı Hak. Ve Cenab-ı Hak bizi rızıklandırıyor. Aslında çocuk dünyaya geldiğinde buradan başlıyor. Peki ne zaman bu dönüş başlıyor? Akıl, buluğ ve irade harekete geçince. Şimdi buluğa erdikten sonra artık nefs hareketleri başlıyor. Şeytani hareketler başlıyor. Şeytani müdahaleler başlıyor. Akıl devreye girdiği zaman da yine sorumluluk, irade devreye girdiği zaman sorumluluk başlıyor. Aslında biz nefsi emmareye sanki farkına varmadan bir düşüş yaşıyoruz. Çünkü bu nefs içimizde hareketli. Bu nefsi emmare dediğimiz insanın daha henüz kötülüklere teşviki, kötülüklere tahriki, kötülüklere sevk eden halinin karşılığıdır. Ve emmare çokça emreden demek aslında. Emrin çoğuludur emmare. Çokça emreden anlamına gelir. Bu bağlamda düşündüğümüzde o heva ve hevesler ölçüsüzce şeytanın da etkisiyle artık zevke, daha çok böyle insanın kendi keyfine, günaha düşkünlüğü haline gelmeye başlar. Buradan sonra da eğitim, öğretim başlıyor. Yani biz aslında nefsi emmareye annemizin karnından biraz büyüyüp çıktıktan sonra biraz büyüyüp belli bir mertebe aldıktan sonra temyiz kabiliyetini, iyi kötüyü birbirinden ayırabilecek gücü elde ettikten sonra artık nefsin akıl ve irade ile karşılaştığı, tanıştığı halden sonra nefsi emmareye sevk edilmeye başlıyoruz. Yani şeytan ve nefis devreye girip bizleri buraya yönlendirmeye başlıyor.
Evet.
Ve o aleyhe çalışıyor. Yani lehte çalışmıyor. Yusuf suresindeki innen nefsele emmaratun bisu buyurulur. Yani nefs burada devamlı insana kötülüğü emreder. Peki niçin var? Çünkü imtihan var. Çünkü imtihan var. Cenab-ı Hakk'a kul olabilme, kul olma liyakatini elde edebilmenin karşılığında bir basamak oluşması gerekiyor. Ve insan bunlarla karşılaşacak. Yani biz fıtratı koruyacak olsak, Hazreti Peygamber'in ifadesiyle sunulan o fıtratı, İslam fıtratını koruyacak olsak, anne rahminden çıktıktan sonraki hali muhafaza edebilecek olsak, herhalde yeryüzünde melekleri de görürdük diye düşünüyorum. Çünkü o istidatte, o güçte olan bir varlıktan bahsediyoruz. Ve o haliyle Allah'tan geldik diyorsak, o zaman Allah'a en yakın halimiz, tabii ki biz secdelerimizle yakınız, kalbimizle yakınız, murakabeyle yakınız, Cenab-ı Hakk'ı tefekkürle yakınız. Ama fiziki olarak da en yakın olan hal herhalde anne rahminde çocuğun yakın olduğu haldir. Aslında bu çocuk gözüyle iman ve İslam teslimiyet tekrar şöyle bir gözden geçirilmesi, sanki daha böyle tefekkür edilmesi daha böyle isabetli olur düşüncesindeyim. Çünkü insan artık nefsin tahakkümü ortaya çıktıktan sonra, buluğ çağı ile birlikte şeytan da işin içerisine devreye girdikten sonra artık dünyanın yine Yusuf suresindeki o temel üç şeyle bizi aldatmalarına giriyor. Bunlardan birincisi servet, ikincisi şehvet, üçüncüsü şöhret. Bu üç hal menfaati içinde topluyor. Yani insan kendi nefsi menfaatiyle buralara kapılıp gidiyor. O yüzden nefsi emmare dediğimiz innen nefsele emmaretun bisu kavliyle bize devamlı kötülüğü emreden ve bizi devamlı dünyanın o manevi halini, bizim manevi halimizi bozacak hallerde heytelekleriyle gelen bir hale, cazibeleriyle gelen bir hale dönüyor. Şöyle bir ifade kullanabiliriz. Yani dünya böyle servet, şöhret ve şehvet sahibi bir varlık kılığında, erkeğe göre hanım, hanıma göre erkek diyebiliriz bunu cisimleştirirsek, bize daimi bir heytelek çekiyor. Heytelek, haydi gel bana. Yani ben seni içime alayım, ben seni içimde kaybedeyim. Hali yapıyor. İşte nefs burada buraya teşvik ediyor. Şeytan buraya teşvik ediyor ve insan bunlarla mücadele haline girecek. İşte tabii sığınacağı yerler olacak. Cenab-ı Hakk'a sığınacak. Kur'an'a, sünnete sığınacak. Bu haliyle nefsini terbiye etmeye, yani önce durdurmaya çalışacak. Şöyle bir örnek versek herhalde yanlış olmaz. Böyle dizginlerini tutamadığımız bir aygır düşünelim. Şimdi bir at düşünelim. Böyle büyük bir tonlukta bir hayvan olsun. Ne yapar? Üzerine kimseyi almaz. İplerini tutamazsınız. Sizi kaldırıp duvara çarpar. Nefs de bu hale geliyor. Tabii bunun durdurulma halleri var. Burada da genelde bu özellikle tasavvufta karşımıza çıkan kıllut ta'am, kıllul menam ve kıllul kelam dediğimiz işte kişinin çok yememesi, yani nefsini azdıracak derecede yemek yememesi, yine çok konuşmaması ve çok fazla uykuya galebe çaldırmaması kendisine bu nefsi durduran hallerdir. Yani kulun kendisine nefsi emmarenin yaptığı tekliflere hayır diyebilmeyi öğrenebilmesi için tabii bir takım terbiyelerden geçmesi gerekiyor. Ve bunun için de terbiye edicilere, mürebbilere ihtiyaç var aslında. Yani bir mürebbinin elinde nefsin terbiye edilmesi esası var. O yüzden de ehil olan innel ulema varasatül enbiya dediğimiz Kur'an ve sünnetle böyle kendi hayatını tezyin etmiş, o güzel dokuyu almış, o büyük zatların yanında, hoca efendilerin yanında, o büyük mürşitlerin yanında, onların şemsiyesi altında bu terbiyeye girmek gerekiyor. Sonra bir mertebe sonrası nefsi levvame gelecek. Burada da artık nefsi emmarede yapılan o günahlarda Allah nasıl olsa affeder suretine gelip yavaş yavaş nefsi kırmaya, nefsi kınamaya başlayacak. Yani nefsin yaptıklarına pişman olmaya başlayacak. Bir nedamet hareketi başlayacak. Burada artık levm kendini kınamak demek. Levm kınamak. Kendini yadırgamak. Kendini böyle ya ben bunu niye yaptım ki diye sorgulamanın karşılığı. Burada da pişmanlık başlayacak. Bu bir müddet devam eder. Eğer beslenmezse bu ayet-i kerimede وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ buyurulur. Yani kendini kınayan nefis hali. Eğer beslenip bir sonrası nefsi mülhimeye getirilmezse nefsi emmareye dönüş olma ihtimali var.
Evet, Allah ya, nasıl olsa affeder sözü
burada
aldatır.
Aldatır. Hani var ya ayeti kerimede Allah'ın rahmetiyle şeytan sizi aldatmasın. Allah nasıl olsa affeder. Elbette biliyoruz yani. Cenab-ı Hak affedicidir. Ya yani bunun aksi düşünülmez. Ama bu istiğfarı samimi, halis yapmak lazım.
Nasuh tövbe.
Nasuh tövbe. Burada bulunmak lazım. Bundan dolayı bu nefs-i levvamenin olduğu kalpler genelde hastalıklı kalplerdir. Yani bunlarda maraz vardır, arızalar vardır. Onun da tedavisi gerekir. Tedavinin reçetesi belli. Başta helal gıda gerekiyor. Hem maddi hem manevi helal gıdalarla insanın iç dünyasını doldurması gerekiyor. Maddi ve manevi anlamda iç dünyasını doldurması
bunu
gerekiyor.
Bunu açsak hocam biraz. Yani maddi gıdanın ne olduğunu dinleyicilerimiz az çok tahmin etmişlerdir.
Tabii yani yiyeceklerimiz, içeceklerimiz, gıdalarımızın
helal olması. Şuraya helallikten kasıt da çok özür dilerim. Yani bir şeyin Allah-u Teala'nın yasaklamış olduğu işte bir takım yiyeceklerden olmaması sadece helal olduğu anlamına gelmiyor. Yani tabii ki bir Müslüman olarak içki içmeyeceğiz. İşte bir takım yiyecekler yasak, onları yemeyeceğiz. Ama bir de aldığımız helal ürünün de işte göz değmemiş ürün, birisinin hakkına girilmeden alınmış bir ürün olması lazım. Helallik noktasında bu. Bunu belki açıklayacaksınız. Bir de manevi helallik dediğiniz o noktalar neler hocam?
Şimdi hocam bu çok mühim. Yani bir maddenin yetiştirilme hali. Mesela bir meyveden bahsedelim ya da bir içecekten bahsedelim. Belki içerisindeki gıdanın kendisi helaldir, yapımı helaldir, paketlenmesi helaldir, takdimi helaldir, sunumu helaldir, içimi de helaldir. Ama bakarsınız ki çalışanın hakkı verilmemiş. Şimdi burada maddi helallik tamamdır ama manevi helal midir? Manen biraz önce söylediğimiz gibi. Mesela bir fakirin, fukaranın gözü kalmış mı? Üzerinde bir kulun hakkı kalmış mı? Şimdi buna biz bir şey daha ilave edelim. Gazzemiz var bizim. Kanayan yaramız. Şimdi bugün Yahudi melunu üzerinde tabiri caizse her türlü tamtamlarını oluşturuyor. Ve insanlar elhamdülillah ülkemiz bu anlamda Türkiye'miz büyüklerimizden Allah razı olsun. Onlar ciddi seslerini çıkarıyorlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Kayıtsız kalıyor birçok ülke. Şimdi bu grubun, bu Yahudi grubunun ürünleri var. Şimdi biz boykot diyoruz. Bazen dinleyen kardeşlerimizden hocam boykota çok değinmiyor musunuz? Biraz fazla olmuyor mu diye böyle inceden böyle bir uyarı geliyor bize.
Ben az bile değiniyoruz.
Az bile değiniyoruz. Hatta boykotu keşke program başladığında mala boykot, boykot, boykot, boykot diye bitirsek o 40 dakikayı diyorum. 35 dakikayı neyse artık aldığımız süre. Diyorum ki keşke böyle bitirsek. Neden? Ne zaman bu bizim gündemimize düşecek? Yani her şey bittikten sonra mı? Ya bakın elhamdülillah şimdi Suriye'mizde işler, rüzgar tersine döndü. Elhamdülillah çok güzel esmeye başladı. Güzel haberler geliyor. Müslüman kardeşlerimizle biz seviniyoruz. Cenab-ı Hak hamdü senalar etsin. Ki o muhacir ensar dayanışmasında inşallah niyetleri bozmadan ensar statüsüne girebilmişizdir. İnşallah niyetleri bozmadan oradan girebilmişizdir. Evet. Ki bundan sonra daha büyük ihtiyaçlar var. Şimdi soframızdaki ekmeğin yarısını bölmenin vakti. Orası imar edilecek vesaire. Peki ben şimdi buna rağmen savunacak mıyım? Mesela Suriye'deki kardeşlerimizi katleden, milyonlara kadar katlili olan, yüz binlercesini hunharca katletmiş olan, toplu toplu mezarların çıktığı bir adamı ben savunacak mıyım? Ona bir muhabbetim olacak mı? Haşa, işte bu da haram. Döndük bu tarafa. Yahudi o kadar melun üzerinde kardeşlerimizin uğraşıyor. Tamam, satılan bir ürün her haliyle helal dairesine girmiş olabilir. Peki benim onu almam manen helal mi?
Evet, yani bir çikolata alıyorsunuz.
Ha, değil mi?
Helal. Özü itibariyle helal. İçinde ne olduğu belli. Evet. Ama buradan kazanılan para
elbette
Gazze'li kardeşlerimize elbette kurşun oluyor.
Elbette. Şöyle düşünelim ya, birisinin malı gasp edilmiş. Gasp eden adam birisine satmış. O adamda ihtiyaç var, başkasına satıyor. Şimdi standartta baktığımızda gasp eden adama bu haram. Ama gasptan sonra bunu bilmeden alan adama bu helal. Evet. Ama manen içerisinde helalliği var mı? O yüzden biz alışverişlerimizde, ticaretlerimizde, yemelerimizde, içmelerimizde bu helal dairesini gözetmekle mükellefiz. Bu helal dairesi çok mühim. Helal gıda dediğimiz zaman sadece maddenin hazırlanış veya sunuş itibariyle helalliği değil, bir de manen arka planında fakir fukaranın, garip gurabanın, yetim yütemanın, oradaki çalışanın vesairenin hakkı var mı? Birilerinin gözleri değmiş mi, gönlü kaymış mı? Oradaki ah benim de olsa deyip iç geçirmiş mi, oraya bir gönül sermiş mi? Kalbin oraya akıtmış mı, bunlara da bakmak yani lazım.
Hele ki hocam kapitalist düzenin şimdi dışarıda işte yemeklerin, yiyeceklerin, envai çeşit
sergilendiği
ürünlerin sergilendiği bir dükkandan gidip bir şeyler yediğinizde yiyebilirsiniz. Tabii, bu gayet tabii, normal. Helaldir. Evet. Yani imkanınız varsa imkan nispetinde yenilebilir. Evet. İkram edilebilir. Çoluğunuzla çocuğunuzla bir şeyler yiyebilirsiniz ama siz yemeden önce onu alamayacak hangi fakirin gözü değdi oradaki ürüne, tabii, oradaki yemeğe? Tabii. Şimdi maalesef camakenlerde sergileniyor. Eskiden siz daha önceki programlarımızda bahsetmiştiniz. Evet. Yani dükkanın arkasında sergilenen şeyler şimdi dükkanın girişinde. Eskiden lokantalarda, benim de kulakları çınlasın, dayımın bir lokantası vardı. Lise döneminde oralarda çalışırdım. Lokantaya girerdiniz, masaları geçerdiniz. En arka taraftaydı lokantada yemeklerin olduğu bölüm.
Tabii.
Giderdiniz orada imkan nispetinde yemekleri seçer, size masanıza getirirdik.
Tabii.
Şimdi lokantanın girişinde hemen bütün her şey.
Yani lahmacunu dışarıda yapıyor adam. Şimdi insanlar kalkıp oraya göz değiriyor.
Eyvallah.
Yani bir sene Üsküdar'ımızda yani bizim bir iftara şey oldum ben, kalmak zorunda kaldım. Tabii misafir de değildim, dışarıda kaldım yani öyle söyleyeyim. Dükkanları gezdim iftar edeyim diye, hiçbir dükkana giremedim. Çünkü girilecek dükkan yok.
Herkes sokakta.
Sokakta açılmış çünkü hava yazdı. 3-5 sene önceden bahsediyorum. Hava yazdı. Yaz olunca herkes sokağa dükkan şey kurmuş, sofra kurmuş. O arada da tabii Suriyeli kardeşlerimizin de yeni geldiği, fakir fukaranın da böyle çocuklarının dolandığı dönemlerdi. Masa aralarında o çocukları gördüğüm zaman içim burkuldu. İftar edemedim ben o gün.
Ya.
Yani şöyle küçük bir parça ekmek buldum bir yerden, ağzıma attım. Bir de bir su buldum. O suyla iftar açtım. Geldim evde iftarıma devam ettim.
Eyvallah.
Şimdi hocam yani helal bir şey demiyorum. Elbette ki helal. Ama bu farkındalık bundan 30 sene önce vardı, 40 sene önce vardı. Bugün ne değişti? Yani su ne oldu da bulandı? Yani biz bu soruyu kendimize sormuyoruz. Yani dükkanlara şunu desek, kardeşim bunu dışarı çıkarmayın, içeri koyun. Tabii şimdi kışa geliyor, Ramazanlarımız vesaire biraz havalarımız soğuk olacak. Şimdi içeride yer arayacak herkes. Bunu sıcakta yazın da arasaydık ya mübarek adam. Diyecekler ama hocam hava çok sıcak. Tebük seferine çıkarken sahabiye hava çok sıcak diye münafıklara ayet. Cehennem daha sıcak diyor.
Ya.
El-naru eşeddu minel har. Yani biz şu farkındalığı yakalasak, böyle bir ticaret hayatı oluştursak, böyle bir toplum hayatı oluştursak, böyle bir insanlar arası diyaloglar oluştursak, biz muhacir gelen kardeşlerimize ensarlığımızı bu halle yapabilsek, Filistin'deki kardeşlerimizin, Gazze'deki kardeşlerimizin haleti pürmülerle biz bir dertlensek, desek ki ya kardeşim ben bunu içmeyeceğim. Bıraksak, ben bu ürünü almayacağım, bıraksak ya da bunu da söyleyerek yapsak, girip desek ki marketçiye ya kardeşim bu ürünü ben bundan dolayı satın almıyorum. Çünkü o market sahibi sunmak zorunda ama ben almak zorunda değilim. O zaman ben o helalini arasam kendimce olmaz mı? Ya da biraz önce sizin buyurduğunuz gibi o dükkanı arasam, yani o lahmacun, o kebabı, o yemeği en arkalarda teşhir eden abiye ben tevessül etsem, ona ben teşvik etsem, onu desteklesem, o yürüse, ötekisi ya bak ben böyle yapmadım diye, benden alışveriş yapmıyorlar diye kendine çeki düzen verse olmaz mı? Ya biz terbiye eden olarak ne bekliyoruz kendimize, kendimizden başka?
Eyvallah.
Onun için buradaki nefs çok önemli. Nefs-i emmare çok önemli. Olayı sadece fuhşiyata indirmemek lazım. Hı-hı. Bazen Allah korusun namazla da aldanırız, oruçla da aldanırız, iftarla da aldanırız. Allah korusun Kur'an'la, sünnetle de aldanırız. Cenab-ı Hak muhafaza etsin.
İşte nefsi besleme noktasında da böyle yapmadığımız zaman yediğimiz yiyecekler, belki önümüzdeki hafta biraz da buraya gireriz hocam. Evet. Gördüğümüz görüntüler, dinlediğimiz sesler, konuştuğumuz sözler, hissettiğimiz hisler helal olmayınca nefsimizi de terbiye edemiyoruz.
Herhalde düşünemiyoruz.
Önümüzdeki hafta buradan devam edelim inşallah. Hocam. Helal lokmayla başladık. Helal hayat, helal yaşayış ve nefsin bu manada terbiyesi nasıl olur? Buradan devam edelim inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun.
Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikte bu hafta nefsi konuşmaya başladık. Nefsin mertebelerini ve bu mertebelerin artık bizi biz yapan mertebeye ulaşması için neler yapmamız lazım, nasıl bir hayat yaşamamız lazım, bunları konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz diyelim. Sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet edelim. Yarın da saatler 12.15'i gösterdiğinde yine hocamla mikrofonumuzun başına geçmiş olacağız ve Nebiler Silsilesi programında da tekrar birlikte olacağız diye hatırlatmış olalım. Sizleri Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın efendim.